Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün iki konuyu ele alacağız. Malum gündemimiz, ana gündemimiz Filistin'de yaşanan büyük vahşet. Siyonist Yahudilerin, Gazze'li Müslümanların üzerinde attıkları bombalar, orada vahşice işledikleri katliamlar Türkiye'nin, Müslümanların şu an dünyada genel gündemi. Bu konuyu ele alacağız programımızın ikinci bölümünde. Ergün Bey, bununla ilgili hafta sonu Siyonizmin vahşi ritüelleri başlıklı bir yazı kaleme aldı Star gazetesinde. Bunun üzerinden programımızın ikinci bölümünde Siyonizmi, Filistin'de yaşanan katliamı yeniden bir ele alacağız. Tarihi arka planına bakmaya devam edeceğiz bu meselenin, Siyonizm kavramı üzerinden. Şimdi programımızın ilk bölümünde de geçen hafta bizi izleyen, dinleyen dostlarımız hatırlayacaklardır. Ergün Bey iki hafta önce bir Bosna ziyaretinde bulunmuştu. Saraybosna'ya gitmişti. Aliya'yı bu vesileyle, Aliya İzzet Begoviç'i tekrar konuşuruz demiştik. Ki hatırlayacaksınız, gerek Kırkambar'da gerek Düşünce Günlüğü'nde Aliya İzzet Begoviç'i birkaç kez programımıza konuk etmiştik. Kendisini rahmetle anıyoruz. Hocam, hoş geldiniz. İyisiniz inşallah.
Çok şükür Rabbime. Sizler de iyisiniz
inşallah. Çok teşekkürler. Inşallah. Allah razı olsun. Aliya'yı konuşalım demiştik hocam. Evet, siz de yazdınız inşallah. Çarşamba günü. Bosna'ya bir ziyaretiniz oldu. Filozof, bilge lider ve Osmanlı'nın uç beyi diye evet. Tanımladınız. Gerçekten o tanım da güzeldi. Hani biz filozof ve bilge kral denirdi. Bilge lider tanımını daha önceden biliyoruz ama siz bir de Osmanlı'nın uç beyi tanımını evet. yaptınız orada. Sizi bu tanımı yapmaya iten neydi hocam? Neyle karşılaştınız? Evet. Günümüzde bugün 2023 yılından Saraybosna'yı nasıl okudunuz? Evet. Aliya İzzet Begoviç'in yazınızda da belirtiyorsunuz. 1989'da Doğu Batı arasında İslam kitabını okudum. Çok etkilendim diyorsunuz. Evet. Nasıl bir atmosferde yazılmış? Saraybosna'dan İslam dünyası, Müslümanların sorunları, İslam, Aliya İzzet Begoviç tarafından nasıl okunmuş? Nasıl evet. bir tecrübenin ürünü mesela Doğu Batı arasında İslam hocam? Başka eserleri de var ama evet. en meşhur eseri o Aliya İzzet Begoviç'in. Kitaplardan okumuştunuz, satırlardan okumuştunuz. Orada mezarını ziyaret ettiniz. Hani ben gitmedim henüz Saraybosna'ya ama o şehitlikteki mezarını biliyorum. Siz de öyle tasvir etmişsiniz. Hani sade, evet. hani şehitlerinin arkadaşlarının, şehit olan arkadaşlarının koynunda böyle sade bir evet. lider olarak yatıyor. Ne hissettiniz hocam?
Evet. Yani 89'da hakikaten Aliya İzzet Begoviç'in kitabını okuduğumda çarpılmıştım. O zaman henüz daha savaş çıkmamıştı. O kitap çünkü hem batıdan bahsediyor hem doğudan bahsediyor. Bu iki dünyayı, iki düşünce dünyasını çok iyi bilen bir kafaydı. Ve bunun içinde İslam'ı merkeze alıyordu. İslam'ı yorumlarken ne doğuyla birleştirerek ne de batıyla birleştirerek yorumluyordu. Türkiye'de bizim okuduklarımız genellikle iki çizgi şeklinde devam ediyordu. Yani ya batıcılar vardı, batı medeniyeti üstündür. Ziya Gökalp bile batı medeniyetini savunuyor. Ya da efendim diyelim Sezai Karakoç gibi, ondan sonra Necip Fazıl gibi doğu medeniyeti diyordu. Büyük doğu diyor. Özellikle Necip Fazıl Kısakürek. Fakat Aliya İzzet Begoviç daha bana objektif geldi. Yani İslam Balkanlar gibi büyük bir coğrafyada yüzyıllarca yaşamış. Ve Balkanlar bir doğu değil. Balkanlar batı içinde olan bir bölge. Osmanlı da İstanbul'u fethetmeden Balkanlar'da yayılıyor. Ve hatta işte İlber Ortaylı diyor ki biz Balkanlar'da bir vatan kaybettik. Doğru diyor. Bugün de yani işte Bosna'ya gidip Bosna'yı gezdiğim zaman da Aliya İzzet Begoviç'i o Osmanlı toplumunun, kültürünün, ufkunun bir devamı olarak var olduğunu hissettim. O nedenle Uç Bey'i dedim. Yani Aliye İzzet Begoviç, Bey oğlu.
Evet.
Türkçe yani Bey oğlu. Bunlar Bosnalı bir bey ailesinden geliyorlar. O Bosnalı beyleri Osmanlı kendi onlara yetki vermiş ve onları kendi temsilcisi olarak görmüş. Onlar İslam'ı kabul etmişler. Osmanlı'daki, İslam'daki bu samimiyeti, hoşgörüyü görünce ve hakikaten Aliye İzzet Begoviç Yugoslavya gibi işte komünizmi farklı bir tarzıyla egemen oldu bir toplumda. Epey toplum İslam'dan uzaklaşmış, sekülerleşmiş. Aliye İzzet Begoviç çıkıyor liseden itibaren efendim İslam'ı yeniden öğrenmeye, yeniden canlandırmaya başlıyor. Arkadaşlarıyla bir grup oluşturuyor. Ondan sonra hapishaneye düşüyor. Yaklaşık 10 yıl hapiste yatıyor. Ve hapisteyken Doğu Batı arasında İslam'ı yazıyor. Doğu Batı arasında İslam eseri iki veçeyle çok önemli. Hem oradaki özellikle Bosna'daki Müslümanlara hitap etmek üzere yazılan bir kitap ve hakikaten orada insanları çok etkiliyor. Bizzat onun doktorluğunu yapan kişinin hanımıyla görüştüm. Onlarla bir akrabalığımız oluştu.
Evet.
O hanımefendi de mimarlık yapıyor. Onun söylediği şu, Aliye İzzet Begoviç bize yeniden İslam'ı hatırlattı. Biz yeniden İslam'la İslam'ı tanımaya başladık dedi. Aliye İzzet Begoviç'in böyle hem tebliğ yönü hem mücadele yönü olan bir şahsiyet. O hapiste kaldığı süreçte, yani nasıl Gramsci, İtalya Komünist Partisi'nin önemli bir filozofu hapiste kalmış, kitap yazmış. Nasıl Bediüzzaman Said Nursi, işte Nur Hareketi'nin kurucusu, düşünürü, büyük alim hapiste kalmış ve önemli eserler bırakmış. Bir yönüyle Aliye İzzet Begoviç de öyle birisi. Ama sadece bununla da kalmamış, kalkmış. Ondan sonra 92'lerde çok büyük bir savaş patlak veriyor. Ve Müslümanlar orada katlediyor. Srebrenica'da sadece orada bir müzeyi gezdik, dolaştık hanımla. 40 binin üzerinde insan katledilmiş. Yani orada Avrupa çok kötü bir sınav vermiş. Açıkçası Hollandalılar, Almanlar, barış güçleri. Bunlara karşı mücadele yapmış. Müslümanları birleştirmiş, Bosnalı Müslümanların kendi haklarını savunması, bağımsızlıklarını kazanması konusunda çok görkemli bir mücadele vermiş. Bu mücadeleyi verirken de efendim başkomutanlık rolüyle bu mücadeleyi verirken bu savaştır, savaş hiledir, efendim ne gerekirse yapalım.
Ya da Sırpların bize yaptığını biz de onlara yapalım.
Biz de onlara yapalım demiyor. Hakikaten Sırplar çok korkunç şeyler yapıyorlar. Yani o pazar yerini gördük. O pazar yerine diyorlar insanlar gelsinler, pazarlarını yapsınlar, karışmayacağız. İnsanlar oraya geliyor. Ondan sonra uzak yerlerdeki
sniperlarla
orada bir sürü insanı katlediyorlar.
Evet.
Ondan sonra Srebrenica'da aynı şeyleri yapıyorlar. Yani ve başında olan adamlar dünya tarihinin en ırkçı zulmünü ortaya koyan bugünkü Siyonistler gibi orada da bir yönüyle Sırp Siyonizmi var yani.
Evet.
Bundan farksız yani. Irkçılık farklı formlarla çıkıyor. Yani işte orada da Sırp formuyla çıkmış. Burada İsrail formuyla ortaya çıkıyor. Aliye İzzet Begoviç bu süreç içinde hem hakikaten filozofluğuyla yani o Doğu Batı arasında İslam kitabında bir felsefe ortaya koyuyor. Bir düşünce ortaya koyuyor. Modern düşünceyi eleştiriyor. Ona alternatif yeni bir düşünce İslam'dan ilham alarak ortaya koyuyor. Bu açıdan bir filozof. Diğer eserleri de var. Bir de sadece bir entelektüel olarak önem kazanmıyor. Örgütleyen, topluma rehberlik yapan, topluma önderlik eden, onları aydınlatan, savaş anında onları organize eden bir insan. Bu çok ayrıcı bir vasıf hakikaten. Tarihte böyle çok ender insanlar var. Yani işte yazımda da bahsettim. Perikles böyle birisidir Yunanistan'da. Veya işte Marcus Aurelius böyle birisidir Roma'da yaşamış. Hem kral, imparator hem de bilge kendi yönetimine birisini getiriyor. Beraber yönetelim diyor. Veya işte Selahaddin Eyyubi böyle birisidir.
Ömer bin Abdülaziz,
Ömer bin Abdülaziz böyle birisidir.
En büyüğü de Peygamber Efendimiz böyle birisidir.
Peygamber Efendimiz, yani filozof demiyoruz ama o tabii ki yani insan-ı kamil.
Evet.
İnsan-ı kamil olarak Medine'ye gittiği zaman kılıcını çekip hepiniz bundan sonra dediğimi dediktir dinleyeceksiniz demiyor. Diyor ki buyurun diyor, gelin diyor, beraber bir anlaşma yapalım, beraber yaşayacağız. Bir anlaşma yaparak bir toplum düzenine gidiyor. Bunlar hakikaten tarihte ender tutumlar. Ali İzzet Begoviç de bence bunların son örneği. Ve Uç Bey'i dedim çünkü bugün hala Bosna bir Osmanlı toplum pratiğiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Onu görüyoruz. Ve yukarı çıkıp tepesinden baktığın zaman Bosna'nın, Sarajevo'nun daha doğrusu bir sürü yerlerinde minarelerin göğe yükseldiğini görüyoruz.
Ya bir İslam şehri olduğu
bir
belli
İslam
oluyor.
Şehri. Orada mesela Nakşi tekkesine gittik. Hala devam ediyor yani tekke. Akşam orada işte zikir olacaktı. Biz katılamadık tabii. Ondan sonra camileri var. O camiler işte merkezde İsa Paşa Camisi var. Çarşılar var, külliyeler var. Onlar devam ediyor. Osmanlı şehri çok ciddi anlamda orada kendisi gösteriyor.
Ya Osmanlı ve, orayı ihya etmiş değil mi hocam?
Yani o Osmanlı tabii yani orayla bir ne diyeyim yani bir Amasya arasında fark görmemiş Osmanlı. Yani Osmanlı için Sarajevo'yla Amasya aynıdır.
Evet.
Yani kendi topraklarında olan iki Müslüman şehirdir. O Müslüman şehirlerde gayrimüslimler de yaşar. Onların da hükümdarı olarak kendilerini görüyorlar. Bugünkü dünya gibi değil yani efendim. Burası adam diyor İsrail ise sadece İsrailler yaşasın. Diğerleri işte bilmem gitsin diyor, ölsün diyor. Yani böyle bir şey yok.
Evet.
Tabii bilge kral, filozof ve Uç Bey'i çok özel bir öneme sahip. Modern Bosna'nın yeniden kuruluşunda, yeniden bir bakış açısı edilmesinde, yeniden İslam'la barışmasında. Yani şeyin ateist bir sekülerlik uygulanmış. Komünizm döneminde, Sovyetik
Yugoslavya'da. Örnekte,
Yugoslavya Sovyetler Birliği kadar şiddetli değil, gazaplı değil ama sonuçta gündelik hayatı sekülerleştiren siyasetler uygulanmış. Aliya hukuk fakültesinde okuyan birisi. Hukuku okuması da önemli bir şey yani. Hani bir insan, idealist insanların hukuku tercih etmelerinin temel motivasyonunda şu var. Bu ülkede haksızlıklar var. İnsanlar haksızlığa uğruyor. Ben onların haklarını için mücadele edeceğim. Bu nedenle avukat olacağım. Bu nedenle hakim olacağım. Ve hakikaten hayatında Aliya İzzet Begoviç bunu yapmış bir şahsiyet. Bütün ömrünü buna adamış bir şahsiyet. İktidar olduğu zaman, güç sahibi olduğu zaman işte ben gücüm, her şeyi yaparım diye bir tutuma yönelmemiş. Kibirli olmamış. Mütevaziliğine devam etmiş. Mezarı bunu yansıtıyor. Yani orada efendim bu adam sonuçta büyük bir düşünür, büyük bir işte cumhurbaşkanlığını yapmış. Orada polis bekleyebilir, bekçi bekleyebilir, askerler bekleyebilir. Hiç kimse beklemiyor. Oraya büyük bir levha, büyük bir kitabeyle şu şu şu falan diye yazılabilirdi. Bunların hiçbirisi yok. Ama bir insan önemliyse zaten insanların kalbinde önemini sürdürür. Böyle insanları ezecek biçimde, onlara nüfuz ettirmenle bir insanın sevgisi oluşmaz. Çok geçici olur bu. Orta Doğu ülkelerinde Müslüman liderlerde bunu görüyoruz. Her yerlerde resimleri var. 24 saat resmiyle karşılaşıyorsun. 24 saatte herhalde yani Allah'tan daha çok o aklına geliyor. Çünkü her yerde resimleri var.
Tüm boş duvarlar resimlerle dolu.
Duvarlar, işte billboardlar, ilanlar, bilmem ne. Yahu bu ayıp ya. Müslümana yakışmaz ya. Aliya İzzet Begoviç'i biraz örnek alın. İnsanları alıştırın. Siz büyük lidersiniz. İnsanları bu alışkanlıklardan çıkarın. Bir liderle de normal ilişki kurmalarını öğretin
onlara. Yani insanların gözüne düşmekten önce bir gönlüne düşmeyi bilmek lazım değil mi hocam?
Kesinlikle.
Yani bu davranışlar hep göze hitap ediyor. Çok, çok gönlüne önemli. Hitap etmiyor.
Çok önemli. Yani adam Müslüman olmaz. Senin dinini, ideolojini sevmez. Ama senin insanlığından dolayı seni sever. Osmanlı diyoruz. Osmanlı'da nüfusun %30'u 40'ı hep gayrimüslim yani. Ama Osmanlı adil davrandığı için Bunları sevmişler bu insanlara, saygı duymuşlar. Son 100 yılın o hengamesi ayrı bir şey. Savaş olmuş, alt üst olmuş. Ama genelde böyledir. Yani Türk, yani İslam dünyası bu liderliğe geçmelidir. Hala maalesef yani bir kişi, en liberal şahsiyetimiz, bir sosyolog, saygı duyduğum Nilüfer Göle diyor ki Cumhuriyet'in 2. yüzyılında da devlet Atatürk biri olmalı diyor. Yahu neden? Bir devletin bir tek adamı mı olur? Hükümdarlık mı yaşıyor Türkiye? Cumhuriyete geçmiş. Cumhuriyet bir adamla özdeşleşir mi? Liderleri var. Ününü gelmiş. Özal gelmiş. Menderes gelmiş. Demirel gelmiş. Ecevit gelmiş. Erdoğan gelmiş. Birçok liderleri var. Bunların hepsinde bu ülkeye ciddi katkıları var.
Evet.
İşte o firavunlaşma ve tanrılaşma Allah'ın en çok yasakladığı şey. İslam dünyasına bunu şey görmek, bizim dinimizle paradoksal bir biçimde yaşamamız demektir. İşte Aliye İzzet Begoviç bunu aşan, bunun örneğini ortaya koyan bir şahsiyet.
Evet.
Yani hocam, mezarıyla da bu mesajı veriyor,
evet,
bize.
Evet. O yani fotoğraflarında da görüyoruz. Evet. Çok mütevazı değil mi? Böyle bir kubbenin altında, evet, falan olmayan, evet, yani evet, böyle açık, etrafı yani, açık bir mezarı
çok
var.
Çok mütevazı bir şey.
Hocam, Bosna ile ilgili ben şöyle eleştirilerde okumuştum savaştan sonra. Belki böyle biraz 2000'li yılların başıydı. Hani siz ne gözlemlediniz onu sormak, hı-hı, istiyorum, hı-hı, da. Büyük acılar, trajediler yaşanıyor.
Evet.
İşte
evet.
Sırplar aynı zamanda bir şekilde o Batı düşüncesini, oradaki o vahşeti, bugün Filistin'de olduğu gibi hani Gazzelilere yapılan vahşeti görmezden gelen bir tavırları olduğunu biliyoruz. O zaman da işte Hollandalı askerler o barış büyük katliam olarak, yapılırken barış, evet, gücünün komutası Hollandalılardayken gerekli şey müdahaleyi yapmıyorlar.
Evet.
Fakat
evet,
bu savaş bittikten sonra biraz o acılar soğuduktan sonra ya yeniden hani böyle bir sosyal hayatta bir sekülerleşme, çok böyle hani bir ders almama gibi eleştirileri okuduğumu hatırlıyorum ben. Nasıl gözlemlediniz sosyal
şimdi,
hayatı?
Zaten
yani bir evet, o günkü ya bize bunlar yapıldı. Bize Müslüman olduğumuz için bunlar yapıldı. Ki aynı neredeyse hani toplam bir ırka mensuplar o bölgede yaşayan insanlar. Köklerine baktığınız zaman değil mi hocam?
Tabii.
Dolayısıyla ya bu bize Müslümanlıktan dolayı yapıldı, İslam olmamızdan dolayı yapıldı. Biraz kendimize gelelim, bilinç düzeyimizi biraz yükseltelim. Sosyal hayatta bunun yansıması var mı? Nasıl görüyorsunuz?
Ya onlar tam öyle algıladıklarını düşünmüyorum.
Evet.
Çünkü orada Hırvatlar da var, Müslüman değiller ama Hırvatlarla ilişkileri iyi.
Evet.
Mesela Sırplar gibi değiller. Hala Sırplara karşı çok ciddi anlamda bir mesafeleri var zaten.
Evet. O fakat, mesafe devam ediyor yani.
Tabii devam ediyor. Fakat şöyle bir şey var. Zaten orası sekülerleşmiş bir toplum önemli ölçüde. Görüntüsü seküler. Aliye İzzet Begoviç bunlara ciddi anlamda yeniden İslam'ı hissettirmiş. Ama böyle herkes İslamlaşmamış yani. Belli bir hissettirme olmuş.
Evet.
O olağanüstü koşullarda onun bilgeliğine, onun liderliğine inanmışlar, peşinde gitmişler. Bu Aliye İzzet Begoviç'in bütün İslam düşüncesini benimsemeleri anlamına gelmiyor. Ama bir tanışıklık, bir hissediş olmuş. O, mesela Ramazan aylarında anlatılıyor. İşte 30 gün bütün gece boyunca teravih var, namaz var, Kur'an okumalar var, iftarlar var, teravihler var. Çok canlı.
Evet.
Mesela faiz kullanmıyorlar. Kredi kartı kullanmıyorlar. Bu konularda çok mesafeliler.
Çok hassaslar.
Çok hassaslar. Namaz kılma var ama baktığın zaman kadınlar falan açıklar. Yani başları açık, dekolteli giyim. Ama yine böyle Türkiye'deki gibi çok bazı kesimler gibi çok aşırı açıklık da yok. Yani bak böyle bir şey var.
Evet.
Böyle bir Müslümanlık var. Daha böyle Avrupa'yı modern görüntülü bir Müslümanlık var. Oranın bundan sonraki şeyine bağlı. Yani orada diyelim ki yani üzerinden komünizm geçmiş. Şimdi orada tekkeler, işte tarikatlar yeniden gözünü açıyor. Yeniden insanlar işte medreselerden bahsediyorlar. Devam ediyor bunlar. Bu çalışmalar zamanla olacak şey yani. İnsanların tabii gündelik hayatlarında da İslam'ın görünür hale gelmesi kolay değil. Yani Türkiye, dünyada İslam'ın görünür hali pek iç açıcı da değil yani.
Evet.
Böyle de bir durum var. Evet.
Hocam teşekkür ederiz. Sizin ziyaretiniz vesilesiyle bilge kral, filozof kral, Osmanlı'nın uç beyi sizin tasvirinizde, Aliya İzzet Begoviç'i de farklı bir gündem olarak yeniden programımıza konuk ettik. Teşekkür ederiz bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dostlar, şimdi Kırkambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından geçen hafta da konuştuğumuz Siyonizmi konuşmaya devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlarımız, tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Aliya İzzet Begoviç'i tekrar hatırladık. Osmanlı'nın uç beyi, filozof, bilge, lider Aliya İzzet Begoviç'i hatırladık. Ergün hocamızın Bosna Hersek ziyareti vesilesiyle kaleme aldığı yazı üzerinden tekrar Saraybosna'yı, Aliya İzzet Begoviç'i, Doğu Batı arasında İslam'ı yeniden konuşmuş olduk. Programımızın bu bölümünde de yeniden ana gündemimiz, bugünlerdeki ana gündemimiz İsrail sorununa, Filistinli kardeşlerimizin Gazze'de yaşadıkları vahşete, düçar oldukları eziyetlere tekrar bir döneceğiz. Çokça haber görüntüsü, sesi, yazısı okuyorsunuz bugünlerde Filistin'de. Siyonist Yahudilerin yaptıkları, ettikleri hakkında, genel dünyanın ahvali, onlara karşı takındıkları tavırlar hakkında bazen öfkelenerek, kızarak okuduğumuz bolca haber var, görüntü var bugünlerde gündemde. Biz geçen hafta da böyle konuşmaya başlamıştık. Bu hareketin, yani İsrail'in, Yahudilerin bu vahşetlerinin arkasındaki ideoloji ne? Onları buna iten temel saikler ne? Yani gerek ideoloji olarak, ki ideolojiyi de besleyen unsurlardan birisi o dini metinler, alt metinler, anlayışlar, onlara da değinmiştik geçen hafta. Bugün tekrar o Siyonizmi konuşmaya devam edeceğiz. Siyonizmin vahşi ritüelleri diyorsunuz hocam, evet. Siz buna. Hocam, biz geçen hafta Theodor Herzl'den bahsetmiştik. Onun işte o meşhur Yahudi Devleti kitabından bahsetmiştik. 1917'de Osmanlı'nın Filistin'den çekilmesi, daha doğrusu çekilmek zorunda kalması, sonrasında 1948'e kadar yaşanan olaylar, İngilizlerin olayları köpürtmesi ve orada bir İsrail Devleti'nin kurulmasıyla sonuçlanan bir süreç var. Uzunca bir süreç var. Onun böyle ana taşları var, durakları var. Siyonizm ideolojisi de bunun böyle ana iticisi, ana itici motoru. Siz bununla ilgili yine Star'da bir yazı yazdınız. Siyonizmin vahşi ritüelleri diye. Evet. Bu yola, yani bugüne gelen yolu böyle döşeyen ana taşların,
evet,
bir takım bugünkü Siyonist Yahudilere, evet, belki temel teşkil edecek çıkarımlar yapabilecekleri eserlerin, kişilerin olduğunu biliyoruz biz hocam. Bunlardan birisi Karl Marx'ın, değil mi hocam, 1884'te galiba kaleme aldığı, evet, bir Yahudi sorunu kitabı var. İşte Sartre'ın, evet, anti-Semitizm, Türkçe'ye galiba, evet, o da Yahudi sorunu, Yahudi diye, sorunu diye çeviriliyor. Bir, evet, makalesi var.
Evet,
nasıl okumuşlar şey hocam? Yani, evet, mesela Marx Yahudi sorununda nasıl yaklaşıyor meseleye?
Evet, şimdi bizim hakikaten Siyonizminin yaptığı katliamları İsrail'de görürken, bunlardan bahsedirken tarihini bilmemiz önemli. Yani onlardan bahsetmemiz, bunların teolojik, dini temellerini bilmemiz önemli. Bunlar üzerinde Türkiye'de çok yoğun olarak duruluyor zaten. Fakat bizim aynı zamanda bunlar üzerinde düşünmemiz lazım.
Evet.
Yani hakikaten bunun psikolojisini, bunun sosyolojisini kavramamız lazım. Bunun felsefesini kavramamız lazım. Bu bizim artık önemli bir sorunumuz. Yani nasıl Marx Yahudi sorunu diyor ve Avrupa'da Yahudi sorunu varsa bunu Marx'a bir Yahudi köken olarak bunu tartışıyorsa, Yahudi sorunu diyerek tartışıyor üstelik. Yani ve Yahudilerin sorun oluşturduğunu, bu sorundan kurtulmak için Yahudilerin de kendisi gibi Yahudiliği bırakmaları gerektiğini hatta.
Evet.
Öyle de
o ilginç hocam.
Var.
Ona ben ayrı bir soru başlığı açacağım. Tamam.
Ama aynı zamanda Yahudilerin sekülerleşmesini istiyor.
Evet.
Yani Avrupa'da gittikçe genel bir sekülerleşme var. Dolayısıyla Yahudiler de kendi dinlerini bırakıp Avrupa sekülerliğine tümüyle katılırlarsa Avrupa'nın Yahudi sorunundan kurtulacağını söylüyor. Böyle bir yaklaşımı var.
Yani ana yaklaşımı. O ana kimlikten uzaklaşmayı
yani din, Yahudi
tavsiye
dininden,
ediyor. Yahudilik dininden.
Evet.
Yahudilik diniyle şekillenmiş kimliği bırakmalarını istiyor.
Yahudilik dininden uzaklaştığın zaman Yahudilik de biter. Çünkü o Yahudilik o dinle ayakta kalıyor zaten.
Peki
o
hocam.
O din olmasa Yahudilik diye bir şey kalamaz, var olamaz. Marx da diyor ki bu dini bırakalım diyor. Benim yaptığım gibi kendisi de bırakmış
kendisi
yani.
Kendisi bir Yahudi.
Ben bırakalım diyor. Avrupa'nın diyor sekülerleşelim diyor. Böylece diyor biz de eşit vatandaşlar olarak yaşayalım diyor. O zaman ayrımcılığa uğramayız.
Hocam Marx'ın temel diyor. İdeolojisi işte komünizmde.
Evet.
Bilmiyorum sizin böyle bir okumanız oldu mu? Evet kendisi terk ediyor. Fakat evet. Oradan izler var mı sizce? Yani böyle bir çalışma.
Yani ben tabii o kadar Marx'ı çok
evet.
Ayrıntılı derinliğine bakmadım. Ama genel olarak Marx'ı
yani terk ettiğini söylüyor.
Tabii yani Marx Yahudiliği bırakmış inanç olarak. Seküler bir adam, ateist bir adam. Ve düşüncelerini buna göre ortaya koymuş zaten. Yani
hocam bir parantez açalım.
Sınıf teorisi de ortaya
geçen hafta
koyuyor.
Da konuşmuştuk. Aslında o Theodor Herzl falan da dinle çok alakası yok.
Kesinlikle.
Onlar da çok la dini, seküler tipler.
Yani ama şöyle bir şey evet. Yapıyor. O Theodor Herzl şöyle bir şey var. Benim diyor din diye bir sorunum yok diyor. Ben diyor tamamıyla Yahudi ulusunun devlet olmasının peşindeyim. Yani siyasal Yahudilik peşinde. Fakat bu siyasal Yahudiliğin tutabilmesi için, Yahudi devletinin kurulabilmesi için mitolojiye de ihtiyacı var. Hiçbir ulus devlet mitoloji olmadan ayakta kalamaz bence. Mitolojiyi de ancak Tevrat'tan alabilir. Ancak Yahudi dininden alabilir. Arz-ı mevut nedir? Yani size bir tarihte büyük bir millet olarak Yahudi Tevrat'ını veya işte inancını vesaire onlara başvurmasa nasıl söyleyecek bunu?
Bir vatan duygusu çıkarıyor
tabii,
ortaya değil mi hocam?
Dini burada araçsallaştırıyor evet. Tamamıyla. Dini mitolojileştiriyor. Ve o mitolojiden yararlanarak Yahudi toplumunu harekete geçiriyor, seferber ediyor. Yoksa Siyonizm kesinlikle teolojik bir şey değildir aslında. Bugün Türkiye'de konuşuluyor. Tevrat etrafta her Tevrat ayetleri falan piyasada falan işte bak bunun için yapıyor. Netanyahu da buna işte atıflarda bulunuyor. Ben bütün bunlara rağmen bunları teoloji diye hiçbir derdinin olduğunu düşünmüyorum. Teoloji derdi olan o aslında Siyonizme karşı çıkan adamlardır. Dünyanın birçok yerinde.
Evet.
Onlar dindar Yahudilerdir. Çünkü dindar Yahudi zaten devletsiz yaşamış. Önemli olan dinin kendisi bütün farklı devletlerde de yaşayabilmesidir. Fakat bunlar teolojiyi tamamen araçsal olarak kullanıyorlar. Umurlarında değil teoloji aslında. Fakat teolojiyi kullanıyorlar bunlar. Ondan yararlanıyorlar, insanları harekete geçiriyorlar ve her çeşit vahşeti ortaya koyuyorlar. Şimdi Sartre'ın yazdığı kitap da çok enteresan. Sartre humanist bir filozof, sol bir humanist, antisemitizm üzerine gidiyor ve Avrupa toplumunu, Fransa'yı özellikle çok ciddi anlamda eleştiriyor. Ve Yahudilerin orada nasıl dışlandığını, nasıl damgalandığını, nasıl zulme maruz kaldığının fotoğrafını ortaya koyuyor. Ve bir yönüyle aslında Yahudilik Batı'da nasıl da bir sorun olmuş onu görüyorsun. Bizim tarihimizde Yahudiler böyle bir sorun olmadılar.
Evet.
Ama tam biz hiçbir zaman tarihte Yahudileri efendim topluca, yani o Hayber meselesi çok ayrı bir şey. Onu tartışma o ayrı bir konu.
Hendek'te Beni Kureyza evet. Yahudilerinin
ama
meselesi.
Osmanlı dönemine ayrıca bakın, Selçuklu dönemine bakın, Endülüs'e bakın. Yani Müslümanların asırlarca kurduğu medeniyetlere bakın. Bu kültürel havzalara bakın. Burada Yahudilere böyle onları dışlama, damgalama, zulmetme vesaire yoktur. Fakat şimdi bizde değişik bir Yahudi sorunu oldu. Ya biz Yahudilere sorun yapmıyoruz, onlar sorun yapıyorlar. Onlar kendileri sorun oluşturuyor. İşte gidiyor Filistin'e geldiler, Filistin'e yerleştiler, orada çeteler kurdular. İlk İsrail devletini kuran Menahem Begin miydi, neydi? Bu adamlar çete savaşlarından gelmişler, evet, katliamlardan gelmişler. Yani bu Likud, Netanyahu'nun partisi oradan kurulmuş gelmiş olan bir parti. Bunlar her şeyi katliamları yapmışlar. Ondan sonra Filistinleri öldürmüşler. Göçe zorlamışlar. Hala bunu devam ediyorlar. Dolayısıyla Yahudi sorunu var Müslümanların bugün. Bugün bir Yahudi sorunumuz var.
Aslında Filistin meselesi değil, İsrail sorunu var.
Tabii,
yani.
İsrail sorunumuz var. Ve bu sorun sadece Filistinlilerin sorunu değil. Bir sorun hepimizin sorunu. 28 Şubat'ta bu İsrail Siyonist Devleti Türkiye Cumhuriyeti topraklarında operasyonlar yapıyordu. Burada onları eleştiren bir takım insanları alıp illegal olarak gözaltına alıp onları sorguluyorlardı. Her çeşit operasyonu yapıyorlardı. Yani Allah'a şükür bugün devletimiz buna müsaade etmiyor. Böyle bir şey yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bunları yaptıysa bütün Arap ülkelerinde bunları yapıyordur. Bütün Arap ülkelerinde her çeşit faaliyetlerini sürdürüyor. Ve bütün o El-Kaide'nin, IŞİD'in bu patolojik isyan hareketlerinin, terör faaliyetlerinin ortaya çıkmasının temelinde de bu Siyonist sorunu var. El-Kaide'nin kurucularından, liderlerinden, IŞİD'in liderlerinden hepsinin biyografisini okudum ben. Hepsinin bir yerinde bu İsrail'e karşı yaşadığı vahşetler var.
Ya da
İsrail'in yaşattığı vahşetler
Hizbullah'ın,
var. Ailesine yaşatmış, kentine
evet
yaşatmış, akrabalarına yaşatmış, çevresine yaşatmış. Dolayısıyla
hocam şu an mevcut
bir Yahudi, bir İsrail sorumlusu.
Filistin'de
var
yaşayan nüfusun yani %65'e yakınlarının bir şekilde İsrail zulmüyle, evet, İsrail'in vahşetiyle karşılaştığı söyleniyor hocam. Yani aileden birisi ya öldürülmüş ya kovulmuş,
evet,
ya
evet,
ülkeye girişi yasaklanmış.
Yani,
büyük bir sorun yani.
Yani Maksidi, IŞİD'in teorisyeni,
evet,
Selefi, Cihadi, teolojiyi kuran adam, bu adama bakıyorsun Filistin'di. Ailesi orada bir sürü İsrail'in zulmünden mağdur yürüyet yaşamış, katledilmiş, sürülmüş bir insan. O
tetikliyor
sosyolojiden
yani
yaşayan bir adam işte böyle isyancı bir düşünce ortaya koyuyor. Teoloji ortaya koyuyor ondan sonra. Dolayısıyla İsrail Siyonizmi orada oldukça, yani dün El-Kaide vardı, IŞİD vardı, bugün yok, yarın başka bir şey çıkar. Bu böyle devam ettikçe bu da devam eder.
Yani Hamas bitmez.
Bitmez. Bugün Hamas biter, yarın bambaşka bir,
evet,
şey çıkar. Bu açık ya, açık bir şey bu. Kendini neyle daha etkili bir biçimde bu vahşete karşı ortaya koyacaksan ona yönelirsin. Eskiden bunu FETÖ ile yapıyordu, şimdi Hamas'ı yapıyor, yarın başka bir şeyle yapıyor. Bütün İslam dünyasına yansıyor.
Ve hocam şöyle de bir tehlike var. İşte evet, Hamas'la El-Fetih'in şimdi çatışması orada, değil mi? Mahmud,
evet,
Abbas'ın,
evet,
temsil ettiği El-Fetih'le. Bir de bu hareket kendi içinde Müslümanları da birbirine de düşürüyor.
Her şeyi
yani
yapar
çünkü
bunlar.
O düşme, birbirine düşme nasıl oluyor? İsrail'e yakın olma, mesafeyi ayarlama sorunu aynı zamanda Müslüman
Ali
gruplar
Bey,
arasında da ayrı bir soruna sebep oluyor.
Adamlar o kadar, bu Siyonistler o kadar derin çalışıyorlar ki. Bakın adamlar İngilizce makale yazmışlar ve Türkiye'de yayınlanan bir dergi, bilimsel bir dergi, gitmişler şeyi araştırmışlar. Efendim işte Saddam, Ortodoksluk, Nakşilik, IŞİD, El-Kaide, bu ilişkileri araştırmışlar. Böyle garip garip analizler kurmuşlar. Yani bu adamlar çok ayrıntılı ve çok cepheli çalışan insanlar. Dolayısıyla bunlar gerektiğinden tarikatlar üzerinden, cemaatler üzerinden, siyasi partiler üzerinden, aydınlar üzerinden Müslümanları birbirine düşürmek, çatıştırmak, her şeyi yaparlar. Parayla her şeyi yapmaya çalışırlar. Para, bugün dünyada parayı yöneten bunlar. Dolayısıyla bunun en büyük acısını da şu an Müslümanlar çekiyor. Bütün dünya bir biçimde, farklı biçimde çekiyordur. Yani. Ama burada biz vahşi ritüeller dedik. Şimdi Gazze'yi bombalarken bunlar, yakıp yıkarken, bir takım insanları katlederken ondan sonra oturuyorlar, bunun ritüellerini yapıyorlar adamlar. Kendinden geçen. Yani vahşetin ritüelini yapıyor bunlar. Bir yönüyle şu geldi aklıma. Adam aslında bütün subayları, bütün askerleri, yani yaptıklarını çok büyük bir şey, zevkle yapıyorlar. Zevk duyarak insanları öldürüyorlar. Evlerini yakıp yıkıyorlar. Bunu yaparak, yani ritüel yaparken insan bir zevk duyar yani. Kendinden geçer, coşar. Bunlar da bunu yapıyorlar. O nedenle hiçbir insani özellik yok bunlarda. Tamamen vahşet ve zevkle yapılan bir vahşet ve bu korkunç sonuçlara yol açıyor. Dünyada bunu maalesef devletler göremiyor, irade ortaya koyamıyor. Ama halklar, insanlar, aydınlar, parlamenterler, bazı insanlar görüyor. Avrupa'da da görüyor bunları. Amerika'da da hafta sonları büyük başkentlerinde.
Evet, çok binlerce kişinin katıldığı.
Yüz binlerce insanlar yürüdü. Yani Uzak Asya'da, Endonezya'da milyonlarca insan yürüdü. İstanbul'da yürüdü. İncirli'ye yürüdü Türkiye'de insanlar. Bu insanların aslında bu Yahudi sorunu, yani biz yumuşatarak diyoruz ki İsrail sorunu. Ya Marx Yahudi sorunu demiş, biz de niye diyemeyelim. Yahudi sorununu bu tarafa attılar. Avrupa'daydı, ondan sonra buraya attılar yani.
Ya da hocam,
biz bütün Yahudileri suçlamıyoruz. Hocam, burada tabii ki Siyonistler suçlu,
evet,
yani.
Aslında onlar Yahudi sorunu derken o sorunu çözmeye çalışıyorlardı. Değil,
evet,
mi? İşte,
evet,
Marx sekülerleşmelerini, o dini, evet, inançtan sıyrılmalarını, biraz daha böyle bir dünya vatandaşı, evet, olmalarını istiyordu. Şimdi o sorun kendilerince halledildi.
Evet.
Bize sorun olarak döndü hocam.
Tabii bize döndü.
Yani dünyanın herhalde okuyamadığı bu, değil mi? Genel şu an dünya,
kesinlikle,
siyasetinin. İşte Holokost'ta Yahudilere Naziler işkence ediyordu. Şimdi,
evet,
aynı Yahudiler bu,
evet,
sefer kıstırdıkları, bir yere hapsettikleri Müslümanlara aynı zulmü reva
Aynen
görüyorlar.
Aynen öyle. Çok doğru yani. Şimdi de o yapılıyor.
Peki hocam,
maalesef
bu
yani
nereye gider? Yani çünkü yani bu, biz Rusya-Ukrayna savaşında Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyerek bir denge gözettiğini
evet,
okuduk, gördük. Ama burada tamamen terazinin kefesinde bir tarafta Yahudiler, bir tarafta Müslümanlar var ve birkaç ülke, Müslüman ülke dışında, belki de Türkiye dışında, hani
Türkiye ve Katar var.
Katar, yani devlet düzeyinde, hükümet,
evet,
düzeyinde ses eden, siyasilerin konuştuğu, hani halkları demiyorum, halklarda büyük bir öfke var Müslüman dünyada, ama yani kefenin bir tarafında dünya, bir tarafında da bir iki tane devlet var. Yani ne olacak bu? Nasıl çözülecek?
Şimdi tabii Ukrayna,
yani göz göre göre dünyanın önünde bir vahşet,
maalesef,
cinayet işleniyor yani.
Maalesef. O cinayeti işlerken bunu normalleştirmek için de Hamas'ı şeytanlaştırıyorlar. Hamas'ı şeytanlaştırarak biz şeytanları öldürüyoruz. Bunlar masum değiller. Dünyaya propaganda yapıyorlar. İşte bütün dünyada etkili olan televizyon vesaire, bunlar işte sosyal medya, gazete, bunlar üzerinden bu propagandayı yapıyorlar. Bunlar zaten terörist, bunlar IŞİD. Dolayısıyla biz bu kötülüğü yok etmeye çalışıyoruz. Hatta biz İslam'a karşı değiliz falan gibi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama öte yandan çocukları katlediyorsunuz. Hastanelere bombalar yağdırıyorsunuz. Yahu şeye, kiliseye bomba atıyorsunuz yani.
Mesela oradan
düşün yani, Hristiyanların
dünya,
kilisesi.
Değil mi hocam?
Evet, oraya bomba atıyorsunuz. Hristiyan kilisesine Türkiye'de bir bomba düşse, yani Allah korusun, böyle bir şey hiçbir zaman istemeyiz. Bir tane serseri, bir tane gözü dönmüş bir tip, her yerde patolojik tip olur. Gitse bir Hristiyan kilisesine diyelim bomba atsa, nasıl Batı dünyası tepki gösterir? Değil
ya
mi? Neden tepki göstermiyorsunuz? Yani bu sizin, yani bu Hristiyan bu insanlar.
Dininizin ibadethanesi.
Din özgürlüğü diye bir şey var. Neden bunu savunmuyorsun? Papa neden çıkıp bir açıklama yapmadı?
Bir de hocam o
yani Papa
kiliseler Ortodoks. Dünya insanlık tarihi mirası kabul edilen yapılar.
Evet.
Hani dün
evet.
yapılmış yapılar da değil yani. Evet. Bir taraftan bir tarih de yok ediliyor.
Daha önceki bu Jean Paul II vardı. O papa mesela İsrail'e karşı belli bir tavra sahipti. Duvarın örülmesine karşı çıkıyordu. Ama şu an bak orada kiliseye vuruluyor. Papanın sesi Roma'da falan çıkmıyor. Bir şey yok. Çünkü papa da dünya düzeninin bir parçası olmuş demek. O çıkıyor açıkça ortaya. Yani Müslümanları savunmayın ama kendi kilisenizi savunun yani. Filistin'de bir sürü Hristiyan insanlar da var. Sadece Müslümanlardan oluşmuyor burası. Bu vahşeti bunlar izliyor, görüyor, bir şey yapmıyorlar. Kendilerini rahat hissetmek için de onlar teröristtir diyorlar. Ondan sonra ulusal çıkar diyorlar. Ulusal çıkarlarımızı düşünelim diyorlar. Hepsi böyle. Devleti yönetenler, zaten devleti yönetenler steril hale geliyor. Ulusal çıkar dışında başka bir gözleri yok. Kalpleri yok. Duymuyorlar, görmüyorlar. Olan da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi istifa etti. Ve Avrupa Birliği parlamentosuna bir kadın çıktı, meydan okudu. Fransa parlamentosuna bir kadın yine çıktı.
Evet.
İspanya'da aynı şekilde Sosyalist Partinin başkanı.
İskoçya başbakanı, karısı evet. Gazze'de kaldı yani.
Evet, İskoçya.
Geçen hafta Celtic çıkardılar.
Takımı.
Evet.
Bakın yani biz Batı'ya, bizimkiler eleştiriyor da Batı. Ya Batı derken düzenini eleştir. Senin İslam dünyasının düzenleri çok mu iyi? Ama Batı'nın bak bir sürü insanlar da tepki gösteriyor. Bu insanlar da hepsi aynı heybeye koyma. Orada da bak iyi insanlar sokaklara çıkıyorlar, tepki veriyorlar. Hollanda'da avukatlar tepki gösterdi. Değil mi?
Evet.
Bizim Barolar Birliği nerede? Hollanda'nın Barolar Birliği çıktı. Savaş suçundan İsrail yargılanmalı dedi. Peki Türkiye Barolar Birliği kalkıyor. Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı'na dava açıyor. İslam'da efendim...
LGBT yüzünden.
Eşcinsellik haramdır yoktur. Diyor. Kur'an'da haramdır. Apaçık bir biçimde ortaya koymuş. Buna dava açıyorlar. Bu adamlar orada çocuklar öldürülüyor, katlediliyor. Savaş suçu işleniyor. Bu barolar neden itiraz etmiyor? Neden ses çıkarmıyor? Değil mi?
Evet.
İnsanlıktan bahsediyor bunlar her gün. Humanist olduğunu söylüyorlar. Humanist bir insan, insanı savunur. Avrupa'daki humanistler işte bak, humanist olanlar var. İnsanın ırkına, diline, dinine bakmıyor. Bu çocuktur diyor, bu öldürülmez diyor, yaptığınız katliamdır diyor. Bunlar demiyor.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
yani
ederim.
Bu... Sağ olun. Olay bizim canımızı acıtıyor, evet. Gönlümüze korlar düşürüyor. Ama biz evet. böyle arka planında da ne oluyor onu konuşmayı da belki sürdüreceğiz yani önümüzdeki günlerde.
Konuşmamız, tartışmamız, evet. yürümemiz, bağırmamız, yardım etmemiz, boykot etmemiz bunu canlı tutmamız gerekiyor. Bu önemli bir şey.
Evet.
Yani bu ne kadar yapabiliyorsak
bu
o kadar yapmalıyız.
Bu manada da hocam bazen kamuoyunda şu da oluyor. Ya işte yürümeyin, protesto etmeyin,
hayır.
slogan atmayın.
Hayır.
Hadi gidin savaşa tarzında hayır. eleştiriler de var. Bunu yapanlar da yerinden hiç kımıldamayan tipler.
Tabii onlar yapıyor.
Halbuki hocam bu özellikle gençlerde
tabii.
bir dava ruhu diyelim, ideoloji diyelim isterse onu canlı tutma adına gençlerin bir yerden kalkıp bir yere yürümesi, slogan atması... Hele bu yeni miskin dünyada değil mi hocam? Bu
kesinlikle.
Hedonist dünyada önemli bir
ya,
harekettir
zulme
yani.
Zulme karşı bir ses vermek, yürümek, hayır demek, slogan atmak, dua etmek hepsi de çok güzel, çok doğru, çok kıymetli. Bizi de canlı tutar.
Evet.
Bizi de kendimize getirir. Çünkü bu Siyonizm bütün bölgeye yayılma gibi amaçları var. Böyle bir mitolojisi var. Bizim üstelik kötülüğe karşı uyanmamızı sağlıyor bu aynı zamanda.
Evet. Yani zihnimizi ve gönlümüzü diri tutuyor
tabii,
hocam.
Tabii diri
bunlar.
Tutuyor.
Ya elimizden de bu geliyor
bu
şu anda.
Bu geliyorsa budur yani. Bu.
Evet. evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.